Şimdi melankoli için, melankoli dedik yasla karşılaştırma içinde alıyor ve yas sağlıklıydı, normaldi. Ama melankoli de bir şey var, tuhaflık var. Yani o tuhaflıklar, ruhsal bozukluklar, onların onların bir şeyi vardır, rasyonel temeli vardır ve onlar da aslında bir tür savunma mekanizması. Yani o ruhsal patolojiler olmadığı takdirde yani anlaşılmaz bir durum ortaya çıkacak. Örneğin baskılama diyoruz, genel olarak bir patolojidir şeyde. Yani insan doğasıyla uygun bir şey değil. Şimdi tekrar daha geniş düşünelim. Baskılama varoluş için bir koşul. Yani baskılama olmaksızın kültür olmaz. Ama aynı zamanda baskılama istemediğimiz bir şey. Çünkü özgürlükle bağdaşmıyor ve insanın özgür ve ussal bir varlık olduğunu düşünürsek, baskı hangi biçiminde olursa olsun insan varoluşu için ters bir kavram. Yani insanı küçük düşüren bir şey, aşağılayan bir şey, değersizleştiren bir şey diyebilir miyiz? Deriz. Yani ben baskıcı bir davranış, bilinçaltının güdümünde davranıyorsam özgür değilim. Beni bilincinde olmadığım bir faktör devindiriyor. Bir bakıma mekanik, makine gibi davranıyorum. Yani bu sadece ağır patolojik semptomlarda değil, normal insan ilişkilerinde, normal törellikte de olan bir şey. Normal törellik dediğimiz şey, çocukluktan, bebeklikten kazanılan bir alışkanlıklar yapısı ve bu da şey değil, özgürlükle bağdaşan bir şey değil. Şimdi kuşkuculuğun ya da sorgulamanın, kuşkunun ya da sorgulamanın felsefedeki ya da insan bilgisindeki önemi ve anlamı burayla bağlı. Yani Sokrates'in bütün öğretisi, törel öğretisi buraya bağlı. Sokrates fizikle falan ilgilenmediğini söylüyor. Sadece şeyle ilgileniyor. İyinin ne olduğunu bulmakla ya da tinsellikle, insan içselliğiyle ilgileniyor ve o zaman Sokrates'in yaptığı şey var olanı sorgulamak. Yani şimdi şöyle bir şey vardı, bu var olan dediği şey, Sokrates'in sorguladığı şey şey değil, gezegenlerin ya da göktaşların falan bunların şeyi varlığı değil, törelliğin sorgu. Törenliğin varlığının sorgulanması, Sokrates'in sorgulanması gerekli ve zorunlu olarak gördüğü şey. Sorgulanmayan yaşam, yaşamaya değmezdir. O söz Sokrates'e ait ve orada sorgulanması gereken şey törellikti. Şimdi törellik davranışların biçimi dedik, insan ilişkilerinin biçimi dedik daha doğrusu. Bu anlaşılıyor mu? Yani törellik ve ahlak karışıyordu. Bunu Kant da karıştırıyordu. Pek çok felsefeci de karıştırıyor ve dikkat edersek o kadar şey değil. Zor bir konu değil. Ahlak duyunç kavramıyla doğrudan doğruya bağlantılı olan bir şey. Duyunç
içsel değil mi? İçsel
oluyor. İçsel, öznel, güzel. Ahlak ya, içeride olan, yürekte olan bir şey.
İnsan ilişkilerinde dışsallıkta kazanıyor. Efendim? Ama yani törellik dışsal ilişkilerde kazanıyor.
Törellik dışsal ilişkilerin biçimi.
Biçimi, evet, olarak.
Kazanılıyor tabii. Evet. Ama biçim.
Evet. Ama o da tabii ahlaktan bağımsızdır.
Ahlak, temel. Yani çünkü törellik alışkanlığın belli bir davranış biçiminin doğru olmasını varsayıyor. Yani törellik kendinde doğru olması gereken bir şey ve en azından törelliğin şeyi bu, iddiası bu. Ya da törelliğin anlamı bu. Yani töreller doğrudur. Haklıdır vesaire. Çünkü duyuncun onayını alır. Ama burada duyunç açısından şunu sorgulayacağız. Duyunç doğruyu ve eğriyi saltık olarak ayırt etme olgunluğunu taşıyor mu? Yani şimdi duyunç kavramı yani Freud, yine Freud'un bağlamından çıkmadığımıza dikkat edelim. Biraz uzaklaşıyoruz ama çıkmıyoruz. Duyunç insan özgürlüğünün belki de en temel faktörü diyebileceğimiz şey. Niye belki diyoruz? Yani çünkü istencin kendisi özgürlükle bir. Ama duyunç istencin bir kipidir diyebiliriz. Duyunç ve istenç arasındaki bağlantıyı bir düşünün. Vicdan ve istenç. Vicdan ve irade eski Türkçeyle. Duyunç istencin temeli. Ya da istencin yargıcı. Daha doğrusu şey... Öznel istenç diyebiliriz, içsel istenç diyebiliriz. Ama duyuncun anlamı içeride kalmak gibi bir şey. Yani istenç dışsalken kendini eylemde ortaya koyuyorken duyunç sadece o şeyin belirlenimin doğru mu yanlış mı olduğunu, yani moral değerini belirliyor. Şöyle diyeceğiz, duyunç gelişen bir şey. Dolayısıyla yani Aztekler yüz binlerce insanın adak olarak sunarken doğru bir şey yapıyorlardı kendileri için ve iyi bir şey yapıyorlardı. Onların duyunçlarına uygun olanı yapıyorlardı. Onlara duyunçsuz diyemeyiz. Bugünün kriterleriyle o kültürü yargılayamayız. Aztek kültüründe yaşıyor olsaydınız ve bir rahip olsaydınız, o cinayet, bugün cinayet gibi görünen şeyler o dönemde kutsal eylemler olarak görünecek size ve onu gururla yapacaktınız. Her neyse, duyunç yanılabilir. Ama duyuncun...
Burada hocam, duyunca yanılıyor demesek, duyunç da evet, özgürlüğüne, yani irade, istenç gibi özgürlüğüne doğru bir mesafede, o tarih denilen süreçte yol alıyorsa, yani hiçbir insanın duyuncu tam mükemmel bir şekilde dünyaya geldiğinde yok. İnsanlık tarihinde yani.
Bilgilenmeyle.
Güzel. Bilgilenmeyle, gelişmeyle bu bir yol, bu bir eğitim yani.
Evet.
Yani duyunç mükemmel bir, yani mükemmel bir potansiyeli var. Veri olarak onda var ama bu zaman içinde kendi kendisini keşfederek,
evet, duyunç gelişimi
gelişiyor ve kendini de keşfediyor ve bunu tarihte yani ortaya koyuyor.
Güzel, doğru, tamam.
Yani o zaman o insanları da bu bağlamda değerlendirirsek, Azteklerin veya diğerlerinin barbar olması, o devrim ve o ilkel duyunç şeklinde normaldi. Yani
evet,
bugünkü şartlarda normal.
Göreli olarak.
Yarınki şartlarda da bugünkü bizim duyunç durumumuz anormal.
Peki, o zaman şimdi biraz da Freud'dan uzaklaşalım mı? Kısa bir uzaklaşma yapıp tekrar dönelim. Duyunç görelidir dersek, yani ne olursa olsun görelidir dersek, o zaman bundan şey çıkacak. Hiçbir duyunç bir başka duyunçtan daha iyi değildir. Her duyunç haklıdır.
Özellikle.
Yani ben bir şeye doğru diyorsam doğrudur, iyi diyorsam iyidir. Ve bir başka duyuncun beni yargılama hakkı yoktur. Çünkü ben de onu yargılama hakkını taşıyorum. O kendi için iyidir, ben kendi için iyiyim. Dolayısıyla biz bir arada uyum içinde, uyumsuzluk da olsa uyum içinde var olabiliriz. Ve her duyunç eşit ölçüde haklıdır. Böyle diyebilir miyiz?
Diyebiliriz.
Postmodernizmin söylediği tam olarak bu. Her duyunç eşit ölçüde haklıdır. Bir de sofistlerden, sofistler vardı biliyorsunuz. İşte evet, eşit ölçüde. Birisi daha daha fazla haklıysa o zaman o şey ötekilerini yenecek demektir. Ve bir de şey vardı, bir Protagoras diye bir sofist vardı. Onun bir sözü vardı, onu hatırlıyor musunuz? İnsan her şeyin ölçüsüdür. Yani burada insan sözcüğünün anlamı ikircim yaratıyor ve o yüzden bir şey var, tartışma var. Ama aslında şey net, Protagoras'ın demek istediği şey evrensel insan değil, bireysel insan, dikel insan ve biraz önce söylediğimiz tabloyu formüle ediyor.
O ölçü değişiyor.
Herkes göreli, kendi gerçeğinin, doğrusunun, iyisinin yargıcıdır ve
orada bir görelilik var.
O da
İnsanı
bir
kıstas alıyor ama o insan gelişmekte olan bir canlıysa orada onu kemikleştirecek. O ölçü de her zaman için değişecek.
Evet. Kesin o insan bireysel yani, insan. Evet. Yani Yunanlı olabilir ya da modern toplumdaki insanlar. Hani ne olursa olsun. Yani her çağ, her toplum, her birey kendi açısından haklıdır, iyidir, doğrudur. Evrensel bir doğru yoktur. Einstein'ın şeyi gibi, evrensel bir şimdinin o varlığını reddetmesi gibi.
Peki,
o da görelilik biliyorsunuz, Einstein'ın kuramı.
O kavram ne tam açılımında?
Efendim?
İnsan-ı kamil, evrensel insan kim? Bütün gelişimini tamamlamış mı?
İnsan-ı kamil denen şey, evet,
tam... Var mı böyle bir şey yani, gerçekte?
Evet, şimdi insan, gelişmiş insan, olgunlaşmış, gerçek insan,
varoluş eğitim alanı değil mi? Varoluşta, oluşta tamamlanma yok. Oluş içinde yani, şu realitede tamamlanmış insan yok o zaman.
Evet.
Bu dünyada bulamayacağız öyle bir şey.
Kültürel, o yüzden diyoruz hiçbir kültür şey değil, ideal değil ya da son değil. Her kültür geçici.
O bir özün mü?
Her törel, yani varoluş biçimi geçici ve şimdi bunlar şey galiba daha henüz tam olarak netleşmedi. Aslında bunu tarih felsefesine bıraksak biraz daha iyi olacak. Çünkü
evet,
ona geldik tamamen. Yani törellik, bilinçaltı, istenç, duyunç. Ama yani o önümüzdeki şey, yani bir saat sonra başlayacak onun. Oraya erteleyelim eğer törel gelişme. Çünkü Yunan tinini inceleyeceğiz ve orada bir yine gelişme aşaması var. Burada şeye tekrar dönelim. Freud'a. Melankoliye dönelim. Şimdi biraz bu şey olacak, çok yeterli olmayacak. Aslında Freud'un kendisi bu konuyu tam olarak çözdüğünü söylemiyor. Ve pek çok girişimli nokta var diyor ama ana hatlarda belirli gibi görünüyor. Bak, bakın şimdi şey diyor, yası diyor, hastalıklı bir durum olarak, sayfa 180, yası hastalıklı bir durum olarak görmek ve tıbbi sağlıklıma yöneltmek hiçbir zaman aklımızdan geçmez. Yas durumu normal bir durum, sağlıklı bir durum, olması gereken bir durum. Eğer birisi yas tutması gereken bir durumda yas tutmuyorsa, şey gibi, Albert Camus'un yabancısı gibi, orada bir terslik var demektir. Onu, yani yas şey değil, normal, sağlıklı bir durum. Melankoli, ruhsal olarak derin bir acı veren keyifsizlik ve dış dünyaya ilginin ortadan kalkışı yoluyla tüm etkinliklerin engellenişi ve öz saygının kendine öz kınamalarda ve öz suçlamalarda anlatan ve sansal bir ceza beklentisinde doğruluğuna ulaşan bir indirgeniş yoluyla göze çarpar. Güzel bir tümce değil mi? Evet. 5 satır. oldukça şey. yani bütün kitabı oraya sığdırmış gibi. Evet. Şimdi derin bir acı veren keyifsizlik durumu diyor. Melankoli, yastan farklı olarak. Yasta da acı duyarız ve derin acı duyabiliriz. Ya parçalanabiliriz. Yani içimiz paramparça olabilir. Ama sağlıklıdır ve melankoli...
Haklılık payı var yasta.
Evet. Payı var bir bakıma. Evet. Melankolide de bu aynı acı, derin acı var. Keyifsizlik. Dış dünyaya ilginin ortadan kalkışı, bu da yasla ortak bir nokta. Yani yas durumunda da dış dünyanın önemi kalmıyor artık. Daha önceden önemli olabilecek şeyler o an bütünüyle ilgisiz görünüyor. Tüm etkinliklerin engellenişi, bu engelleme sözcüğünü çok kullanacak, ona dikkat edin. Başka daha iyisini bulamadık Türkçe'de. İnhibisyon sanıyorum bunun şeyi, Almanca'daki Freud'un seçtiği terim. Tüm etkinlik, yani durgunluk var, eylemsizlik durumu var. Öz saygının indirgenişi var. Öz saygı herkesin zorunlu olan bir şey. Öz saygıya dokunduğunuz anda her şeyi hak edersiniz. O kişinin gösterebileceği her tepkinin hedefi olursunuz. Çünkü öz saygı o kişinin varlığı demek. Burada melankoli durumunda yas durumundan ayrı olarak öz saygının korkunç bir indirgenişi var. Yas durumunda öz saygıda hiçbir indirgeme yok. İndirgenme yok. Yani yas çeken bir insan kendisine saygısını sürdürür. Kendi değerinden hiçbir şey eksildiğini düşünmez. Bu onun sağlıklı olması, yani yas ve melankoliyi ayırt eden şey bu, nokta burası, öz saygı. Ona dikkat edin, çok önemli. Bunu okurken bunu kaçırırsanız yazı bütünüyle bulanıklaşır ve hiçbir şey anlaşılmaz. Öz saygının kalkışı ne demek? Öz kınamalar, kendini kınamalar. Öz suçlamalar. Burada şeye yaklaşıyoruz, süperego'ya yaklaşıyoruz, ona dikkat edin. Yani yargıç çıktı ortaya, duyunç çıktı. Çünkü suçlama ve kınama duyuncun işlevi. Çünkü suçlanan bir şey moral olarak yanlış olduğu için. Yani duyunç onu yanlış ya da kötü bulduğu için suçlanır. Yani yargıç yasaları uygular ama yasalar duyunç temelinde olmak zorunda. Duyunç tarafından aklanmış olmak durumundalar. Yani yasa bir şeyin suçun ne kadar ceza ile karşılanacağını, ödetileceğini belirtiyor, değil mi? Yani bir hırsızlık varsa o 10 yıldır, 5 yıldır cezası vesaire. Orada hırsızlığın olup olmadığına karar verecek olan şey duyunç. Cezanın şeyini belirliyor. Yani yasa bir insan suçludur ya da suçludur. Yargıç duyunç işlemini yerine getiriyor. Hani ise burada melankoli durumunda bir yargıç ortaya çıkıyor. Suçlayıcı ve kınayıcı bir faktör ortaya çıkıyor. Şimdi Freud'un buradaki problemi, hatası demek ileri gitmek olacak, kulalık olacak. Aslında o yüzden gitmeyelim, hatası demeyelim. Ama problem diyelim, burada gözünden kaçan şey Freud'un duyuncun bilinçli olduğu olgusu. Çünkü buradaki suçlama bilinçsiz bir suçlama diyor aynı Freud. Ama duyuncun yargısı her zaman bilinçli olmak zorunda. Dolayısıyla burada yargıda bulunan faktör duyunç değil. Bu Freud'un yakalayamadığı bir şey ve bunu yakalamamasının nedeni, kaçırmasının nedeni klasik felsefeden yararlanmaması. Pozitivist felsefeyi felsefe olarak bilip, kabul edip bütün felsefeyi hemen hemen toplu olarak bir yana atması ve bu çok önemli bir şey. Freud için özel önemli olan bir şey ve sanırım bunları dikkat etseydi Kur'an daha etkili olacaktı, daha kolay olacaktı, daha uygulaması da yaygın olacaktı. Yani şimdi öz kınamalar ve öz suçlamalarda şimdi sanrısal bir ceza beklentisi, bu da var. Ceza beklentisi burada şeyden ayrı bir faktör değil, suçlamalardan ayrı bir faktör değil. Bir yerde suçlama varsa o suçlama o kendiliğinden ceza ile bağlantısı cezayı getirir. Çünkü suç kendinde cezadır. Ya da suç ve ceza ayrılmaz. Yine diyalektik düşüncenin şeyi bu. Anımsattığı bir şey. Yani bir yerde suç varsa orada ceza da ilgilidir en azından. Ceza da vardır diyemeyeceğiz ama suç kavramı, ceza kavramı olmaksızın anlamsız bir şey. Ceza varsa suç var. Suç olduğu için cezalanıyor. O ceza vardır ve ikisi karşılıklı bir, lük içindeler. Şimdi kınama, suçlama ve ceza, sanrısal. Sanrısal ceza beklentisi. Şimdi sanrı demesinin halüsinasyon bu. Sanrı sözcüğü değil mi? Biliyorsunuz. Sanrılamak bir şeyin reel olmayan bir şeyin reel olduğunu sanmak. Sanmaktan geliyor. Sanrılamak. Bir ceza, sanki bir ceza hükmü varmış, verilmiş duygusu içinde bu melankolideki kişi. Şimdi böyle şey diyor, melankolide öz saygının bozulması yas durumunda bulunmaz. Tamam, bunu söyledik. Öz saygının bozulması diyor. Bu melankoliye özgü bir şey, yasta böyle bir şey yok. Ama bunun dışında aynıdır diyor. Yani yas ve melankoli arasındaki ayrım sadece öz saygı faktörü.
Değilir.
Ve yani bir sonlu bir süre. Şu kadar gün, bu kadar yıl.
Değil ama yani.
Evet.
Aylar. Melankoli
ne kadar sürdüğü konusunda ben bir şey göremedim burada. Yani yaz sonlu bir süre, aylar sürebilir, haftalar ya da günler sürebilir. Ama melankoli ne kadar gider, bilemiyoruz. Yani o melankoli şeye bağlı. Çevreyle etkileşime daha çok bağlı. Yani yaz tutan bir insan birdenbire çok sevindirici bir durumla karşılaşsa manyaya geçer mi? Yasın karşıtı olan örneğin neşe durumuna bilmiyorum, olabilir. Ama melankoliden manyaya geçiş var. Yani bunlar şeyler, her iki durumda, yas da melankoli de bir toplumsal ortam, yani ilişkiler ortamı içinde ve o yüzden değiştirilmeye açık. Süre de o.
Süre, melankoli hocam,
olumsal.
Törellik içinde de kemikleşip yaşanan örnekleri de çok vardı. Kadınların ömür boyu yas tutması eşleri ölünce veya bizim doğu geleneklerinde de var. Hani evleniyorken de gülme veya işte şey dur ya da ayrı bir şey mi bilmiyorum. Hep acılı, üzüntülü gözükmek veya hep bu toplumdan enjekte ediliyor. Mutluluk hep harammış gibi.
Eşini kaybeden dönemde.
Veya evlenen kız için de yapıyorlar. Hani düğünde fazla eğlenme, fazla gülme, isteksiz dur. Ağır başlı ol, ağır üzüntülü dur. Evinden ayrılıyorsun, üzüntülü ol.
Bu törellik beklentisi. Yani
törelliği işlemiş hali mi bu melankoli?
Yani burada, bunlarda melankoli var mı bu dediğin durumlarda?
Törellik var.
Yani hepsi şey açıklanabilecek ve nedenleri olan şeyler.
Ama melankoli toplumsal boyutta da yani bir kişi boyutundaysa melankoli. Ama bu toplumda da görebilirsin.
Şimdi melankoliye bir daha biraz daha şey yapalım. Bakalım.
Toplumca mazoizm gibi bir şey yani. Acı çektirmesi toplumun kendine.
Acı çekme mutlu melankoli değil.
Değil.
Değil. Yani melankolideki faktörler şunlar. Derin bir acı veren keyifsizlik.
Mesela tamam. Sanrısal bir ceza dünyaya beklentisi diyor ya, ben değersizim, ben hiçbir şey hak etmiyorum. Böyle bir duygu mu bu? Bana işte bunların hiçbiri layık değil gibi insanlar kendi kendilerine hani yaşadıkları...
Melankolide o faktör var.
Var.
Ama dediğin ortamda öyle bir şey yok. Yani evlilik törenindeki davranışlarda öyle bir faktör yok.
O başka bir baskı.
Başka. Melankolide dış dünyaya ilginin ortadan kalkışı.
Beni Tanrı sevmiyor, beni hiç kimse sevmiyor.
Melankoli ve... burada geçen narsistik bir durum diyebilir miyiz melankoliye? Evet, narsistik durum genel olarak neydi? Belirlenimi neydi? Onu hatırlayalım tekrar. Narsistik durum. Egonun kendine dönmesi, bütün yatırımı kendine yöneltmesiydi. Yani düşler şeydi, bir tür narsisistik durumdu ve şizofreni de narsisistik durum. Bir takım histeriler falan onlar da ya burada şey var. Anormal olan, normal olmayan şey, anormal olan şey
efendim. Yani dış dünyadan acı çekiyorsun, darbiyorsun veya hayal kırıklığına uğruyorsun, kendine dönüyorsun ama kendini seviyorsun.
Burada melankolide kendini sevmiyorsun.
Yok yok, narsisizm bir şey. Evet. Aynı şey değil gibi geliyor.
Değil ama değil. Bir benzerlik var. Egonun kendi üzerine dönmesi
burada
gibi bir...
Burada acı çekme var.
Kendi üzerine dönme, kendini sevme anlamına gelmiyor. Aslında şimdi burada Freud'un senin çelişki olarak gördüğün
yok,
şeyin aslında çelişki...
Yani. O halinden mutlu demek istiyorum. Narsist mutlu o halinden.
Güzel.
Mutlu.
Ama narsistik durumda ego kendi üzerine döndüğü zaman, kendini sevdiği zaman... Hı. Burada sevginin ambivalansı vardı. Freud öyle diyor. İki değerlilik terimini kullanıyor. Ambivalans diyeceğiz ona. Sevgi aynı zamanda nefrettir. Ve o kendine dönen sevgi duygusu, kendine dönen nefret duygusuna geçebilir. Geçiyor. Melankolide genel narsistik durumdan ayrı olan şey o. Sevginin yerine nefret alıyor. Yani ego kendini yok etme dürtüsüne dürtüsü içinde ya da kendini yok eden, yok etme isteği şeklini alıyor. Egonun değişimi, egonun uğradığı değişki o. Orada ego kendine düşman olarak dönüyor.
Burada ego peki
melankolide. Efendim?
Burada ego şimdi bilinçsiz mi?
Ego bilinçli. Şu anlamda bilinçli. Kendini suçluyor, kendini kınıyor, kendini yani şey olarak görmüyor. Öyle hani sevgi ilişkisi içinde değil kendine karşı. Şey bir negatif narsisizm diyebiliriz melankoliye. Eğer narsisizm öz sevgi ise melankolide öz nefret var. Kendinden nefret etme var.
Burada bilinçaltında etkisi var mı?
Bilinçaltının etkisi şu. Neden kendinden nefret ettiğinin bilincinde değil. Bilinçaltı var tabii ki. Efendim? Evet. O da bilinçsiz. Hayır.
Yani
değil.
Mitolojik olarak mesela
Nergis Nergis durumunda ya da mitolojik durumunda şey var, bilgisizlik var. Çünkü orada o şeyin, suyun, aynanın aynadaki imajının kendi imajı olduğunu, kendisi olduğunu bilmiyor.
Yitirdiği resmen
yanıltsama var orada. O değişik bir versiyon herhalde. Benim okuduğum versiyonlarda ölmüyor. Yani öpüyor, suyu öpüyor, kendini öpüyor. Ve orada kendini bilmiyor. Peki, değişik biçimlere göre değişik yorumlar çıkabilir. Ama narsistik durum patolojik bir durum. Yani bir öznenin, egonun kendine dönüp kendini sevmesi normal bir şey değil. Ama mitolojide eğer gerçekten kendisini bilerek seviyorsa... O patolojik olacak. Daha o zaman bir bilinçaltı, yani mitolojinin kendisine bir bilinçaltı faktör girmiş olacak. Ama dediğim gibi benim okuduğum versiyonda öyle bir bilmeme durumu var. Yani bilmemeyle bilinçsizlik, bilgisizlik ve bilinçaltı aynı şey değil. Bilmeme durumunda bir baskı yok. O yanılıyor. Yani sudaki imgenin kendisi başkası olduğunu düşünmesi şey değil, bilinçaltı bir faktör değil. Eğer şeyse, mit senin dediğin gibiyse o zaman benim okuduğum versiyon uydurma ya da yanlış olacak. Yani orijinal mitte bir baskı faktörü var mı yok mu? Yok gibi görünüyor. Varsa var. O zaman mesele yok. Benim demek istediğim oydu. O zaman bilinçaltı faktörü de yok. İkisi birdi. Evet. Hayır. Ona siz karar verin. Yani herkesin şeyine bağlı. Okumasına, incelemesine ve yargısına bağlı. Şimdi burada bizi ilgilendiren şey narsisizmin, öz sevginin patoloji olması, yani bu şey bilinçsiz bir güdüyle olan bir şey. Melankoli durumundaki kendinden nefret etmenin, öz nefretin onun da bilinçsiz olması. Bunlar bilinçli değiller. Evet. Şimdi olgusallık sineması bu terimi kullanıyoruz yani geçen birkaç haftadan beri. Freud de bu diyor şey, ruh çözümlemenin en önemli terimlerinden biri. Olgusallık sınaması. Çünkü şizofreniyi normal durumdan, düşü normal durumdan ayırt eden şey bu. Olgusallık sınaması. Biliyor muyuz? Hatırlıyor muyuz içeriğini? Realite, reality testing gibi bir şey. Evet. Sancılama bununla, halüsinasyon bununla bağlantılı. Yani sanrı da realite testi şey yapıyor, başarısızlığa vuruyor. Yani var olmayan, olgusal ya da real, aynı anlamda kullanıyoruz. Real olmayan, olgusal olmayan bir şeyin olgusal olduğunu sanmak sanrı, halüsinasyon denen şey. Ve düşler o anlamda birer sanrı. Bütün düş süreci bir sanrılama süreci. Çünkü orada düşte görülen şeyin real olmadığını gösterecek bir kriter işlemiyor ya da bir yani şimdi bu kriter çok önemli ve Freud yine onu biraz kabul etmesi güç bir şekilde algı sürecine yüklüyor. Önceki denemede yani düşler kuramına metapsikolojik bir ek. Bunlar iç içe geçiyor görüyorsunuz. Yani bir bütün denemelerinde kullandığı kavramsal yapı aslında bütün öğretisinin kavramsal yapısı ve realite sınamasını düşünürken şeyi düşüneceğiz. Saat doldu aslında bizim zamanımız ama 5.30, 7.30 değil mi? 7.30'da şey başlayacaktı. Felsefe tarihi. O zaman toparlayalım ve efendim?
Bitmeyecek herhalde bu hafta.
Bitmeyecek derim. Yani melankolinin temel terimleri şey. Bu kaydı muhtemelen bu akşam yükleriz. O yüzden onu dinlerseniz iyi olur. Ve önceki düşler. Yani bir de son iki denemeyi lütfen okuyun. Ne kadar karışık gelirse gelsin. İçeriğini bir tanıyın. Birlikte geliş. Çünkü bunlar şey normal olarak yani patolojik durumlarda değil. Gündelik yaşantımızda bizim açımızdan da şey. Ve bilinmesi sonsuz yararlı şeyler. Hem kendimizi tanıma açısından hem de karşımızdakileri tanıma açısından. Bunları öğrenmek şey çok iyi olacak diye düşünüyorum. Şimdi realite testi ya da olgusallık sınaması algının yapabileceği bir şey değil. Çünkü algıya problem algının kendisinin test edilmesi. Yani bir şey kendi kendini test ederse o biraz onu düşünmemiz gerekir. Algı kendi kendini test edemez. Test etmek yargılamak demek. Yargılamak yargı yetisini gerektirir ve algı yetisi yargı yetisi değil. Freud, o yüzden algı, burasına dikkat edin, o yüzden algının, yani realite testini, algı süreçlerine yüklerken, orada ona bir ekleme yapıyor, algı süreci diyor, bilinç sürecinin bir parçasıdır ya da onun yanında bulunur vesaire. Yani orada bir yine belirsizlik var, kavramsal belirsizlik. Yani aslında algıya değil, bilince yüklemiş oluyor ama bilinç de yargı yetisi demek değil. Ve bilinç sadece yargı yetisini yani duyuncu şey olarak bir işlev olarak kapsar. Çünkü duyunç her zaman bilinçlidir. Algı da bilinçlidir. Düşünce de çıkar. Bilinç genel bir alan. Yani bilinç yargılayıcıdır ya da algılayıcıdır diye kısıtlanabilecek bir şey değil. Hepsini yapar. Bilinç duygunun da bilincidir. Bilginin de bilincidir. Yargının da, algının da, duyumun da, isteğin de, istencin de bilinç şey değil. Freud, o terimin ne anlama geldiği konusunda net değil. Ya da kavramı çok iyi kullandığını söyleyemeyeceğiz. Çünkü yani bilinç yargılayıcıdır demek hiçbir şey dememek anlamına gelir. Esas yargılayıcı olan şey, yargı yetisi diyebileceğimiz şey, duyunç olmalı. İstenç yargılamaz. Değil mi? Ama istenç bilinçtedir ve yine Freud burada duyuncun bağlantısını görüyor ama çok iyi formüle edemiyor diyeceğiz. Yani Freud'un böyle bir iddiası yok. Bunlardan, bu denemelerden 5 tanesini yakmış zaten, yok etmiş.
7 demiştiniz.
12 denemeden 7'si burada var.
Ha, 7'si mi var?
Evet, 7'si burada var, 5'i yok etmiş. Ve Ernest Jones şey diyor, hiçbirimizin aklına gelmedi diyor. Ernest Jones, Freud'un arkadaşı biliyorsunuz. Neden bu 5 denemeyi yaktığını, yok ettiğini sormak diyor. Hiçbirimizin aklına gelmedi, bilmiyoruz diyor. Neden? Bunlar arasında şey var, bilinç üzerine bir deneme var, imge... Bir iki tane daha şey var. Gerçekten önemli olabilecek. Yani bunlar yakılmaya değer denemelerdir demiyoruz. Freud bunları saklamış ve yayınlamış. Ama son biçimlerini alan şeyler değiller. Yani Freud'dan sonra gelenler de Freud'un bu düzeyini bile yakalayamadılar. Erich Fromm'lar, Jung'lar falan saçmaladılar açıkça. Birisi kalıtıma bağladı bilinçaltını. Öteki düzleştirdi Freud'u falan. Yani Freud'un kuramı henüz şey değil. Tam toparlanmış ve geliştirilmiş değil. Yani modern dönem bu Freud hemen hemen son şey rasyonalistler arasında gerçekten insan bilgisine katkıda bulunduğu söylenebilecek. Ama bunları aşmak şey değil, kolay değil. Aristoteles yüzyıllarca aşılamadı biliyorsunuz. Hegel konusunda 200 yıldır şey var. Hegel'i yorumlamanın ötesine geçen bir entelektüel etkin verim yok. Freud durumunda da öyle. Yani Freud'un kuramı şey eksik ama onu düzeltecek bir şey çıkmadı Batı, bütün bir Batı dünyasında. Başka türlü de düşünülebilir. Yani Jung ileri götürdü. Adler Freud'u düzeltti. İşte Erich Fromm onun son biçimini verdi falan. Ama bunlar biraz karikatür olacak. Yani Freud'u ileri götürdüklerini söyleyemeyeceğiz. O şey... Efendim? Son noktayı koymadığını görüyoruz. Yani Freud şeyi fark edemiyor, algılayamıyor. Algının kendisinin bir yargı yetisi olmadığını, realite testini yapamayacağını düşünemiyor bu şeyinde. Bu aşamasında. Yani bunlar Freud için şey değil. Freud'u aklı, yani Freud kuramı için son derece şey, zayıf noktalar. Şimdi devam edeceğiz bu şekilde irdelemeye. Ama bu şey, metapsikoloji. Yani herkes okursa gerçekten burada daha anlaşılır ve daha verimli bir şey olacak. Yani şey şart değil. Yani onu beklemeyin. Böyle tek biçimli bir bilinç elde etmeye çalışıyoruz. Öyle bir amacımız yok. Önemli olan irdeleyebilmek, sorgulayabilmek, düşünebilmek. O yüzden son iki denemeyi okumakta yarar var. Eğer okuyamıyorsanız en azından şey, o ses kayıtlarını dinleyebilirsiniz.
Hocam,
çünkü